Öncelikle herkese mutlu yıllar dileyim. Gerçi tabii bizim için çok da iyi başlamadı açıkçası 2017 ama umarım bundan sonra bu türden sorunlara çok fazla karşı karşıya kalmayız. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Son 3 aydır özellikle yapmış olduğumuz bütün programlarda hani genel bir toparlama ne oluyor ne bitiyor tartışması yapmayı düşünür iken her 15 günde bir mutlaka bir olay üzerine konuşmak zorunda kalıyoruz. Bir terör süreci yaşanıyor Türkiye'de. Bu sefer de 2017'nin tam başında yeni yola girdikten bir saat sonra ortaya çıkmış bir terör hareketi. Bu terör hareketinin diğerlerinden biraz farkı var. Öncelikle onu belirtmem gerekiyor. Bir iki noktada farklı. Bunlardan bir tanesi bugüne kadar yapılan bütün terör eylemlerinde genelde canlı bomba ya da araba içindeki bomba kullanılıyordu. Bu sefer tek kişinin silahla bir mekana girip insanları taraması şeklinde cereyan etmiş bir tehdit hareketi. Bu Türkiye için biraz yeni bir durum. Bana biraz böyle Amerika'daki ya da işte Norveç'te bir dönem yaşanan terör tanımlamasını hatırlattı açıkçası. Yani biraz farklı bir şey ve bir mekana girerek bu işi yapıyorsunuz. Bu bizim için de yeni bir şey, yeni bir durum.
Bu arada korumaların silahsız olması eleştiriliyor. Özellikle mekan sahibi tarafından yasal olarak korumaların silah taşımaması gerektiğini belirtiyor. İçeride silah taşımasınlar ama en azından bu tür olayların önüne geçmek için kapıdakilerin silahlı olması gerekir şeklinde bir ifadesi vardı son saatler içinde.
Doğrudur ama şu da bir gerçek. Türkiye'de silahlanma, bireysel silahlanma ayrı bir tartışma noktası ve ciddi derecede hızla artıyor. Yani yasal düzenlemelerle bu tür silahlanmaya teşvik edici kararlar almanın da önümüzdeki süreçte ne getireceği ve ne götüreceği de ayrı bir tartışma noktası. Belki bu türden önleyebilir ama diğer taraftan biliyorsunuz bu tür yerlerde kapıda tartışma ve kavga sürekli yaşanan bir şey. Orada silahın olması başka bir sürü sıkıntıyı da gündeme getirebilir. Bunu da atlamamak gerekiyor. Evet, yani sadece bu terör hareketine bakarak korumalar silahlı olsaydı bunu durdururdu şeklinde bakmak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Tamamen bir sosyal görüşün birlikte olduğu bir mekana yapılmış bir eylem bu. Bu da tabii Türkiye'de laik antilaik çatışması ve tartışması üstüne de gelip oturmuş durumda. Bu da başka bir tehlikeli süreç.
Bir farklılık da burada vurgulanıyor IŞİD tarafından. Hristiyanların kutladığı bir eğlence ya da işte yeni yıl şeklinde bir ibare var değil mi sayfalarında, IŞİD'in sayfası?
Doğru. Bir de Türkiye'de şöyle bir yanlış algı da var açıkçası. Noel ile yılbaşının karıştırılması var. Genelde işte Hristiyan aleminde yılbaşı dışında Noel kutlandığında Noel babayla birlikte kutlanır ama Türkiye'de hani Müslüman bir ülkede çok uzun yıllardır Noel baba simgesi Türkiye'de yılbaşı üzerine kurgulanmıştır. Yani o yılbaşını simgeleyen bir...
Yalnız Noel baba değil işte çam ağacı, kapıdaki o çelenk, ağaç süslemeler vesaire. Yani Noel ve yılbaşı birbirine eşit. Yılbaşı eşittir, Noel eşittir, yılbaşı şeklinde algılana gelmiş. Hatta bakıyorsunuz bazı oyunlarda, bazı gösterilerde bile Jingle Bell şarkısıyla yeni yılınız kutlu olsun diye gösteri yapanlar da var. Yani Türkiye'nin değişik
yerlerinde. Doğru, o tür bir örtüşme söz konusu. Ancak burada kutlananın, yani Türk toplumunun kutlama biçiminde o ritüeller mutlaka içinde var ama Türk toplumunun bunu yeni yılı karşılama olarak kutladığında bilinmesi gerekiyor. Ama tabii İslamcı kesim özellikle son dönemde bu kutlamayı bir Noel kutlamasıyla özdeşleştirip bunun bir Hristiyan dini ritüeli olduğunu ve bunun Müslümanlar tarafından kullanmaması gerektiğini açıklıyorlar. Ağırlıklı konu bu Noel Baba, işte çam ağacı ritüellerinin yeni yılda kullanılmasıyla Noel yeni yıl çatışması ve karışması üzerinden bir tartışmadır gidiyor Türkiye'de. Şimdi Reyna'nın Türkiye'de başka bir özelliği de var. Reyna Türkiye'nin en ünlü gece kulübü diyebiliriz açıkçası. Yani İstanbul'un ve Türkiye'nin en ünlü gece kulübü. O nedenle seçilmiş olması Lalet Time birdenbire akla gelerek seçilmiş olan bir yer değil.
Ses getireceğinden emin oldukları bir yer. Uluslararası arenada tanınan, bilinen ve yabancıların özellikle geldiği bir yer olarak mı düşündüler?
Doğru, ama onun da altını çizmem gerekiyor. Reyna bundan 3 yıl öncesine kadar genelde Türkiye Jet Sosyetesi'nin devam ettiği bir gece kulübüydü. Son 3 yıldır bu özelliği almış durumda. Bu özelliği almasının nedeni de İstanbul'un eğlence turizmi içinde bir lokomotif kent olması. Özellikle de işte bakarsanız zaten ölen insanların kimliklerine Suudi Arabistan'dan tutun ki hani içki içmenin yasak olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Suudlardan tutun Iraklılar, Suriyeliler, Filistinliler, 3 tane Filistinli var. Erbil'den var. Yani genelde yılbaşı kutlamalarının çok da mümkün olmadığı ülkelerin vatandaşları, özellikle de zengin olan vatandaşlarının tercih etmiş olduğu yerler. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu da önemli bir tespit. Türkler bu sene dışarıda yılbaşı kutlamadılar. Eğlence mekanlarında. Kutlamadılar. İki nedenden dolayı kutlamadılar. Bir, ciddi bir ekonomik kriz var ortada. İnsanlar bu kadar rahat dışarıda para harcamayı çok da düşünmediler. Bir ikincisi de insanlar korktular. Yani bu türden terör süreciyle karşılaşacaklarından korktular. Hakikaten bir çekingenlik vardı bu sene Türklerde. Bu türden eğlence mekanlarına gidilmemesi konusunda. Keza Amerika'nın veya Almanya'nın Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin yılbaşı öncesi, yılbaşında bazı terör saldırıları Türkiye'de olabilir şeklinde kendi vatandaşlarını uyarmasından dolayı da bu bakış biraz daha arttı. Ha, çok zenginler zaten Türkiye'de yılbaşı kutlamadı. Genelde Budapeşte, Viyana, Roma ya da Londra'yı tercih ettiler.
Reyna saldırısının ardından saldırganın Özbek ya da Kırgız olabileceği yönünde bir takım öngörüler var. Ve bu arada bu ülkelerin büyükelçilikleri de araştıracağız dediler. Bu araştırmaların sonunda herhangi bir şey çıktı mı? Kesin bir şey var mı? Görüntüler belki biraz andırıyor bölgesel
evet,
yapı olarak.
Evet, şu ana kadar gelen birkaç tane görüntü var. Öyle çok da net görüntü yok açıkçası ortada. Birkaç fotoğraftan ibaret gelen görüntüler.
Neden ama çok görüntü altını, yok? Aslında kameraların işte bol olduğu bir bölge değil mi orası?
Bunun altını çizmek istiyorum. Yani hani İstanbul'un İmraniye'de, Dudullu'da falan böyle bir terör hareketi olsa ve kamera kaydı bulunamazsa normal bir karşılarım, ama İstanbul'un ciddi göbeği Beşiktaş, Ortaköy gibi bir yerde trafiğin vızır vızır olduğu ve bununla beraber yüzlerce nobisinin olduğu, çünkü hemen de Taksim var, hemen Dolmabahçe'de Taksim başlıyor. Bugün işte öyle ya da böyle bir iki fotoğraf düştü medyaya. Dün başka bir fotoğraf düştü ve o fotoğrafın yanlış olduğu anlaşıldı. Bir insan Ortaköy'de bu kadar rahat elinde silahlarla, şarjörlerle bir mekan basıyor ve 17 bin polisin çalışmış olduğu bir kentten bahsediyoruz güvenlik anlamında. Daha sonra bu insan çıkıyor ve de çekip gidiyor. Yani hani bunun da açıklanması ve tartışılması gerekli. Ama bu kimse bunu üstüne almış değil. Yani daha önceki terör hareketlerinde olduğu gibi kimse de istifa etmiyor. Yani herkes kendi görevini yaptığını düşünüyor anladığım kadarıyla.
Bu arada Reyna'daki kameralar, ki mutlaka Reyna'nın bol miktarda kamerası vardır böyle bir mekanda. Onların kayıtları yok mu?
Onların kayıtlarını büyük ihtimalle çıkarmıyorlar. Çünkü bu yayın yasağı dolayısıyla özellikle bu vücut ve ölü insan ya da işte yaralı insan, kan şeyleri gündemde değil. Hemen yayın yasağı geldi. Çünkü büyük ihtimalle o kamera görüntüleri ondan dolayı çok yayınlanmamıştır.
Bu olayın Türkiye'nin turizmine, zaten geçtiğimiz yıl büyük çapta zarar gören, ağır yara alan Türkiye turizmine ve ekonomisine, tabii ki bir yerde de turizmin yarattığı ekonomi, hatta belki de yabancı sermayeyi bile düşünebiliriz, verdiği zararı ya da vereceği zararı düşündüğümüz zaman neler söylenebilir?
Geçtiğimiz yıl çok kötü giden bir turizm, terör hareketlerinden dolayı ve de yeni yılla birlikte bütün uluslararası kamuoyunun gündeminin birinci maddesi olan bir başka tehdit ve terör hareketi var. Ve de bu yine turistlerin ağırlıklı olduğu bir yerde, öyle ya da böyle bir gece kulübü ve genelde de yabancı turistlerin olduğu yerde. Bu tür haberlerin ve bu tür terör hareketlerinin bu yılki turizmi ciddi derecede etkileyeceği kanısındayım. Zaten bazı iptaller başladı şimdiden. Az olan zaten başvurular vardı. Onlar yavaş yavaş iptale doğru gidiyor. Bazı uluslararası kongreler erteleniyor ya da başka ülkelere alınıyor Türkiye dışında. Ki İstanbul biliyorsunuz son dönemin kongre turizminin lider ve lokomotif kentlerinden biriydi.
Kongre merkezi olarak anılmaya başlamıştı.
Evet, onu da kaybediyor. Yani dediğim gibi nasıl eğlence merkezi olarak bölgenin eğlence merkezi kenti olarak algılanıyorsa bir şekilde kongre merkezi olarak algılanıyordu. Ama bu türden terör hareketleri bu süreci de ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Ve ben bu senede bu tür terör hareketleri dolayısıyla Türk turizminin ciddi derecede sıkıntı göreceği kanısındayım.
Bir diğer konuda Barbaros Şansal'la ilgili konuda da bilgine başvurmak istiyorum. Modacı, televizyon programcısı Barbaros Şansal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşmişti son yıllarda. Ancak attığı tweetlerden dolayı, sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı Türkiye'ye iadesi gerçekleşti geçtiğimiz gün. Ve sınır dışı edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı iptal edildi ve Türkiye'ye sınır dışı edildi. Sınır dışı edildikten sonra da Atatürk Havalimanı'nda saldırıya uğradığı şeklinde haberler geldi son dakikada. Bu konu hakkında neler söylenebilir?
Doğru. Özellikle geç saatte olduğu için sosyal paylaşım sitelerinde ve bazı internet sitelerinde fotoğrafları da var. Burnu kırılmış, kan revan içinde bir yüz. Ben Barbaros Şansal'ın yazdığını çok da savunamıyorum. Eleştiri olabilir ama bu türden aşağılayıcı eleştiri fazla kaba geliyor bana. Ama sonuçta bu bir görüştür ve bu görüşü de bir şekilde ifade ediyor. Buradaki en büyük sıkıntı adamın Türk Hava Yolları uçağının merdivenlerinden inerken saldırıya uğraması. Çok ciddi bir güvenlik sistemi var şu an Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da bu tehdit ve terör hareketinden dolayı. Zaten hepimiz biliyoruz ki havaalanları bu konuda çok ciddi güvenlik çemberi oluşturularak hareket ediyor. Bir insana uçaktan inerken uçak merdiveninden saldırabilecek insanların nereden geldiğini de bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Dışarıdan gelmeleri mümkün değil. Çünkü dediğim gibi o güvenlik bariyerlerini aşarak havaalanı pistine ulaşmaları mümkün değil. Büyük bir kısmı Türk Hava Yolları çalışanı olduğu tartışması var. Ya da işte HAVAŞ dediğimiz bu yer hizmetleri çalışanları tarafından saldırıya uğramış durumda. Fakat bu da başka bir durum. Çünkü sivil havacılık kanununa göre sizin bir çalışanınızın ya da birkaç çalışanınızın herhangi gelen bir yolcuya öyle ya da böyle saldırma hakkını kimsenin vermesi mümkün değil. Buna zemin hazırlayan şirket ya da kurum da bu işten çok ciddi zarar görecektir. Yani bunun tartışması büyük bir ihtimalle devam edecektir. Özellikle de uluslararası medyada devam edecektir. Adam eleştirebilir, eleştirisinde haksız da olabilir. Bunu mahkemede yargılarsınız, sonuçta cezasını verirsiniz. Ama bunu saldırı haline dönüştürmek hoşgörüsüzlüğün gelmiş olduğu seviyeyi de bize gösteriyor. Yani ondan dolayı bir başka sıkıntı var açıkçası.